Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayaer hazırlıyor. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik masada Mehmet Kasar sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda Sayın Osman Kayaer ile birlikteyiz. Merhaba değerli hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Hocam bu haftada bir misafirin Yusuf Aleyhisselam'a gelmesi hikayesiyle devam ediyoruz Mesnevi'ye.
Evet.
Uzak yerlerden temiz yürekli kadim bir dost Yusuf Aleyhisselam'a misafir oldu. Çocukluktan beri birbirlerini tanırlardı. Eskiden beri aşinalık yastığına yaslanmışlardı. Yusuf'la kardeşlerini konuştular. Yusuf, o haset ve cefa zincirdi, biz de aslandık. Aslanın zincire vurulması ayıp değildir. Tanrı'nın kaza ve kaderinden şikayetimiz yok. Aslan, boynunda zincir bulunsa bile zincir yapanların beyidir dedi. Dostu Yusuf'a zindanda ve kuyuda ne haldeydin diye sordu. Yusuf, ay Bedir halinden çıkar ve eski ay haline gelir ya, işte öyle. Eski ay görünmez, sonra hilal olur da iki büklüm bir halde görünür, sonrası dolunay. İnci tanesini havanda döverler ama kadri yine de yücedir. Kalp ferahlığı için göze çekilir. Buğdayı toprak altına attılar ama topraktan başak olarak çıktı. Ondan sonra değirmende öğüttüler. Değeri arttı, cana can katan gıda oldu. Sonra ekmeği bir kere daha diş altında ezdiler. Akıllı kişiye akıl ve idrak oldu. En sonunda o can açıkta mahvoldu da hak yolunda ekildikten sonra mahsul verdi. Bu sözün sonu gelmez. Sen o iyi adamın Yusuf'a ne dediğini anlatmaya başla.
Evet Sümeyra Hanım, şimdi bu okuduğumuz bölümde Yusuf Aleyhisselam'ın bir misafirinden bahsediliyor ve misafiriyle arasında geçen hikaye ediliyor. Bildiğimiz gibi Mevlana Hazretleri'nin bir yöntemi vardı. O da mevcut hareketle, mevcut hadiseden hareket ederek başka şeyler anlatmak gibi bir yöntem tercih ediyordu. Edebi yöntem tercih ediyordu. Burada da benzer bir durum söz konusu. Aslında burada Yusuf Aleyhisselam, hikayede Yusuf Aleyhisselam var. Bir misafiri var. Bir de kalp var. İşte ona getirilmiş ayna var bir de. Sembolik olarak aslında ya da mecazi olarak Yusuf Aleyhisselam Allah'a tekabül ediyor. Misafir Müslüman ya da müride tekabül ediyor. Ayna ise kalbe tekabül ediyor. Aslında bunu anlatabilmek için Allah'ın huzuruna temiz bir kalple gidilmesi gerektiğini anlatmak için Mevlana Hazretleri böyle bir hikaye anlatıyor bize ve hikayede diyor ki Yusuf Aleyhisselam'ın bir temiz kalpli bir dostu ziyaret ediyor. Şimdi burada özellikle üzerine durulması gereken ilk şey dostlar arasındaki ilişkinin ve münasebetin temelinin temiz kalp olduğunu unutmamak gerekir. Hakikaten insanların kalbinde karşısındakiyle ilgili olarak hiçbir kötü şey düşünmeksizin ilişki ve münasebet kurması aslında dostluğun bir nişanesidir ve Yusuf Aleyhisselam'a burada da insanların gelirken, misafiri gelirken temiz kalpli olarak geldiğini söylüyor ve Mevlana Hazretleri aslında bize şunu diyor: Allah'ın huzuruna varacaksanız onun huzuruna temiz bir kalple gitmelisiniz. Yani kulluk eden, onun yolundan giden bir kalple gitmeniz gerekir. Aksi takdirde siz bir dost olmuş olmazsınız diye bize bunu anlatmaya çalışıyor. Ve burada hemen enteresan bir biçimde Yusuf Aleyhisselam'ın o misafiri, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleriyle münasebetini mevzu bahis ediyor. Ve hakikaten burada baktığımız zaman insan hayatında her zaman Yusuf Aleyhisselam'ın çekmiş olduğu eza cefaya benzer eza cefanın her insanın hayatında olduğunda ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'a sorduğunda Yusuf Aleyhisselam diyor ki o haset ve cefa zincirdi, biz de aslandık diyor. Ve arkasından diyor ki o haset ve cefa olacak ki biz de ne yapacağız? Aslanlığımızı göstereceğiz. Hakikaten şeye baktığımız zaman bütün insanların hayatında zorluk vardır. Zor dönemler her insan hayatında vardır. Bazı insanlar bu zorlukların bir imtihan vesilesi olduğunu, kendileri için bir imtihan olduğunu, Bazı insanlarda bu zorlukların kendilerinin olgunlaşması için bir yöntem olduğunu bilirler ve tıpkı Yusuf Aleyhisselam'da olduğu gibi buna rıza gösterirler ve bazı insanlar da bunun bir imtihan olduğunu ya da kendilerinin olgunlaşması için bir yöntem olduğunu bilmedikleri için de isyan ederler. Allah'ın kendilerine çizmiş olduğu kadere itiraz ederler. Ancak bu itirazların da bir faydası yoktur. Yusuf Aleyhisselam burada, Yusuf Aleyhisselam'ın dilinden Mevlana Hazretleri bize diyor ki, Tanrı'nın kaza ve kaderinden şikayetçi olamayız, şikayetçi değiliz. Çünkü şunu bilmeliyiz ki aslında her zorluk, başımıza gelen her musibet bizim olgunlaşmamız içindir. Bizim daha kamil bir insan olmamız içindir. Çünkü insanoğlu zorluklarla karşılaşmadığı takdirde kolaylığın anlamını da bilmiyor, kolaylığın faydasını da bilmiyor ya da kolaylığın kıymetini de bilmiyor diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda baktığınız zaman her zorlukla beraber bir kolaylık var diyor. Aslında zorluğun sonucunun kolaylık olduğunu söylüyor. Hatta İslam düşüncesinde cennete girebilmek için sarp yokuşunu geçirmesi gerektiğini söylüyor. Yani sarp yokuşu geçtiğiniz takdirde cennete girmeniz gerekiyor. Ve insanın psikolojisinde enteresan bir durum daha var. O da şudur. İnsan kolay bir işi yaptığı zaman çok fazla sevinmez. Yani kolaydır, ondan çok fazla mutlu olma ama zor bir işi başardığı zaman büyük sevinç duyar. Yani asıl mutluluğumuz bizim zor bir şeyi becerdiğimiz zaman asıl mutlu oluruz ki. Bu yüzden Allah cenneti sarp yokuşun arkasına koymuştur. Yani zorluğun arkasına koymuştur. O yüzden hayatta karşılaştığımız zorluklar, işte Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin yaptıklarını şöyle bir hatırlayacak olursak ne yapıyorlar? Kardeşlerini işte şeye götüreceğiz diye kendileriyle birlikte götüreceklerini söyleyerek babasından alıyorlar. Ve yolda götürürken bir kör kuyuya atıyorlar. Hı hı. Sonra da geri gelip babasına diyorlar ki bunu kurt yedi diyorlar. Gömleğin üzerine bir kan değdirip de öyle bırakıyorlar. Sonra Yusuf Aleyhisselam'ı o kuyudan köle tüccarları çıkarıyor ve Mısır'a götürüyorlar. Orada satıyorlar işte bir yerlere. Sonra o satıldığı yerdeki kadınlardan birisi kendisinden murat almak istiyor. Yusuf Aleyhisselam bundan uzak durduğu için hapse giriyor. Yani suçsuz yere hapis yatıyor. Bir sürü eza ve cefa çekiyor. Aslında bu eza ve cefa çektiği anlarda bunun kendisi için bir nimet olduğunu, kendisini cennete götürecek bir mükafatın hazırlıkları olduğunu düşünmemiş olsaydı hakikaten bunlara dayanılmazdı. Ama Yusuf Aleyhisselam'ın dilinden Mevlana Hazretleri diyor ki kaderin cilvesine şikayet edilmez. Çünkü o bizi olgunlaştırmak içindir. Gerçekten de şöyle düşünün. Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşleri eğer kuyuya atmamış olsalardı onun Mısır'da sultan olması, sultanın yerine sultan olması düşünülemezdi elbette. Her şeyimiz, bizim her zorluğumuz, bizim başımıza gelen her zorluk aslında bizim olgunlaşmamız içindir ve bizim iyi bir yere gelmemiz içindir. Tıpkı Yusuf Aleyhisselam'da olduğu gibi. Hazreti Peygamber'in hayatına bakarsanız da aynı şeyi orada da görürsünüz. Yani Hazreti Peygamber'in hayatında da büyük zorluklar var. Daha çocukken önce babası tarafından sonra da annesi tarafından yetim ve öksüz kalıyor. Yani hem babasız hem annesiz kalıyor. Uzun yıllar dedesinin yanında, amcasının yanında yetim olarak büyüyor ve aslında yetim insanların çektikleri acıları ya da işte karşılaştıkları hadiseleri düşünecek olursak, tahayyül edecek olursak nasıl zorluklardan ve hangi badirelerden geçerek Hazreti Peygamber olduğunu anlayabiliriz. Yani Hazreti Peygamber öyle kolay yetişmiyor. Hazreti Peygamber'in alemlere rahmet olarak gönderilmiş bu peygamberin nice zorluklardan geçirildiğine hayatında, siyerinde şahit oluyoruz ki aynı şey bütün insanlar için de geçerlidir ve burada Yusuf Aleyhisselam'ın dilinden bu durumu Mevlana Hazretleri bize anlatmaya çalışıyor ve dostuna sorduruyor. Dostu diyor ki Yusuf'a zindanda ve kuyuda ne haldeydin diye soruyor. Yusuf Aleyhisselam cevap olarak ay Bedir halinden çıkar ve eski haline gelir ya işte öyle. İşte bu Bedir hali dediğimiz ayın 14'ü diye bizim bildiğimiz dolunay biçimdeki haline Bedir hali diyoruz. Sonra ne yapıyor? Ay zamanla yavaş yavaş incele neredeyse bir ipliğe dönüşüyor. Yani çok ince bir hale geliyor ve nihayet kayboluyor. Yani insanoğlu da hakikaten hayatımızda zaman zaman öyle zorluklara karşılaşırız ki hele hele bazen nimetten sonra da zorluklara karşılaşırız. İşte bu hallere ne yapmak lazım? Dayanmak lazım. Bunun bizim için bir aslında nimet olduğunu, bizi yetiştirmek üzere Allah'ın bize vermiş olduğu bir lütuf olduğunu da bilmek lazım. Eğer bunu bilirsek hayatımız güzelleşir. Hayatın her haline rıza gösteririz. İşte bu bizim eski büyük mutasavvıflarımız, Anadolu mutasavvıfları bunu hep söylemişlerdir. İşte ne diyor Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri? Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Yani bize Zor gibi gelen şeyleri de aslında güzeldir Mevla'nın yaptığı işler. Kötü gibi iyi ve nimet gibi gösterdiği şeyler de güzeldir. Bu yüzden sadece buna değil, aslında geçmişteki büyük sanatçılara bakın. Yani batıda yetişmiş büyük sanatçılara bakın. Onların hayatı da böyledir. Yani hep ızdırap doludur, sıkıntı doludur. Yani böyle büyük sanatçıların günlük Hristiyanlık içerisinde yetişmiş her şeyi günlük Hristiyanlık olan büyük bir sanatçı da yok gibidir. Hani belki vardır teknik ama büyük çoğunluğu da eza cefa çekmiştir. Yani hatta çok ciddi psikolojik sıkıntılar da çekmiştir. Bu yüzden büyük sanatçı oluyorlar. Eski büyük filozoflar da böyle. Bakın eski büyük Yunan filozoflarını bakın. Yani İslam'la ilgisi yok gibi gözüken o insanlar bile eza görüyorlar. Devlet tarafından zulme uğruyorlar ki büyük isimler haline geliyorlar ve bize kadar isimleri kalıyor. İşte bugün yani yaklaşık 3 senedir programını yaptığımız Mevlana Hazretleri'nin Mesnevisi de aslında onun çektiği ezaların bir ürünüdür. Yani o yakın dostlarının ve arkadaşlarının kendisini güya seviyormuşçasına yaptığı Şems'le olan münasebette, daha doğrusu 40'lı yaşlarda geçirmiş olduğu süreci anlamayarak ona yapmış olduğu eza ve cefanın sonucunda aslında biz Mesnevi'ye sahip oluyoruz ve böylece geriye kalıyorlar. Bu yüzden de şunu bilmeliyiz ki, buradan şunu anlamalıyız ki hayatımızda bulunan sıkıntı dönemleri bizim için aslında bir külfet değildir, bir nimettir. Biraz da onu bilmek lazım. İşte bunu anlatabilmek için Mevlana Hazretleri bazı misaller de veriyor. Diyor ki inci tanesini havanda döverler. Yani dövmeden şey olmuyor, göze çekilecek bir sürme olmuyor. Yani döverek şey oluyor diyor, sürme oluyor diyor. Ama kıymetinden bir şey kaybetmiyor, eziliyor. Yani o bile havanda eziliyor ama kıymetinden bir şey kaybetmiyor. Hatta daha da kıymetli hale kalıyor. Yine diyor Mevlana Hazretleri işte buğdayı diyor toprağa atıyorlar. Toprak üzerine kapatıyor, karanlıkta kalıyor, hatta üzerine yağmur yağıyor, kar yağıyor. Yine değeri düşmüyor. Tam tersine işte 1'e 70 veren, 1'e 7 veren bir başak haline dönüşüyor. Kıymeti daha da artıyor ve misal veriyor. Ondan sonra da değirmene götürürler. Değirmene de iki taş arasında öğütülür, yani o toz haline getirilir. O buğday olmaktan da çıkıyor. O zaman da kadri artıyor. Ekmek haline geliyor, un haline geliyor, ekmek haline geliyor. Ekmeğe bile diyor Mevlana Hazretleri iki diş arasını arıyorlar, eziyorlar. O zaman da diyor yine kıymeti düşmüyor. Tam tersi insanda akıl ve idrak haline dönüşüyor. Hakikaten bizim yediğimiz gıdalar diyor hücre haline geliyorlar. Dolayısıyla ve en sonunda da diyor ki Mevlana Hazretleri, en sonunda da can aşka mahvolur. Hak yolunda mahvolduktan sonra da mahsul verir. Peygamber eğer bunca ezayı cefayı çekmeseydi, ki özellikle bu bisetin 3. yılında, yani ben peygamberim dedikten 3 sene sonra büyük bir şeye maruz kalıyor. Bir vadide sıkıştırılıyorlar ve onlara yiyecek bile vermiyorlar. Muhasara altında kalıyorlar. Yani insanoğlunun yapmayacağı işkenceler görüyor Hazreti Peygamber. O sayede aslında Hazreti Peygamber oluyor. Daha sonraki dönemlerde yine hicret ettikten sonra da aslında devlet olmuş olmasına rağmen bu defa da münafıklarla ve başka dine mensup insanlarla olan mücadelesi devam ediyor ve ama en sonunda geriye ne kalıyor? 1500 senedir bütün insanlığa tesir eden bir eser kalıyor geriye, bir isim kalıyor. Ki Mevlana Hazretleri ne diyor? Paralardan padişahların isimlerini kazırlar ama Muhammed'in adı kıyamete kadar baki kalacaktır. Hakikaten de baki kalıyor. Yani bu yüzden de bu önemli bir şeydir. Bunu ifade etmek üzere Fetih Suresi 29. ayetini hatırlatmakta fayda var. Orada ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Diyor ki ayet-i kerime, Muhammed Allah'ın elçisidir. Onunla beraber olanlar kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükû ve secde ederek Allah'ın lütuf ve rızasını ararken görürsün. Tevrat'ta yüzlerindeki secde izlerinden tanınırlar diye anlatılır. İncil'de ise filizlerini vermiş bir ekine benzetilirler. Allah o ekini kuvvetlendirmiş, o da çiftçilerin hoşuna gidecek şekilde kalınlaşmış ve gövdesi üzerinde dikilmiştir. Kafirleri öfkelendirmek için Allah onlardan iman eden ve salih amel işleyenlere mağfiret ve büyük bir ödül vaat etmiştir diye de söylüyor. Bakın enteresan bir biçimde Kur'an-ı Kerim'de Müslüman olan insanların hem Tevrat'ta Hazreti Peygamber'in ve onunla beraber inananların hem Tevrat'ta hem de İncil'de hatırlatıldıklarını, Tevrat'ta yüzlerindeki secde izlerinden tanınacağını ifade ettiğini, İncil'de ise filiz vermiş bir ekine benzetildiğini söylüyor. onlar. Çünkü bütün peygamberler aslında aynı dinin tebliğcisidirler ve bütün peygamberler insanları Allah yoluna çağırırlar. Dolayısıyla bugün bizim Hristiyan ya da işte Yahudi dediğimiz insanlar da aslında Allah'ın yoluna zamanında davet edilmiş insanlardı ve onlar da o dönemki peygamberlere uydukları takdirde aynı özelliklere sahip olan insanlardı. Bu yüzden de bizim şunu bilmemiz lazım. Karşılaştığımız zorluklar ve sıkıntılar bize her zaman olgunlaşmamızı sağlayacak bir nimet olarak bakmamız lazım. Bir fırsat olarak bakmamız lazım. Bu yüzden ben öğrencilerime zaman zaman şunu da söylüyorum. Diyorum ki problem çözerken gerek matematikte gerek şeylerde daha zor problemler çözün. Kolay problemleri çözmektense zor problemler çözün. Hatta zor problem gidin araştırın bunu ve onu çözün. Böylece de imtihana girdiğinizde kolay sorular gelecektir size. Bütün sorular size kolay gelecektir. Ama kolayı çözüp de zorla karşılaştığınız zaman bocalayacaksınız. Halbuki zorluklarla karşılaşmış olursanız kolayı kolayca ne yapacaksınız? Aşacaksınız. Bu yüzden de zorlukları bir nimet olarak görmek lazım. Burada tabii İbni yeri gelmişken Endülüs'tü, İslam alimi İbni Rüşd'ü de hatırlatmakta fayda var. Bir filozoftur ama o da diyor ki Tevrat ve İncil'de Kur'an ayetlerinin benzerlerinin olması aslında onların tamamının tahrif edilmediğini gösterir diyor. Bu aslında günümüzde çokça tartışılan bir husustur. Bazı insanlar, İslam'a inanmayan bazı insanlar Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerin Tevrat ve İncil'de ya da daha eski metinlerde benzerlerinin olmasına hareket ederek şöyle diyorlar. Diyorlar ki gördünüz mü işte Muhammed Aleyhisselam, tabii Aleyhisselam biz söylüyoruz, onlar sadece Muhammed diyor. Gördünüz mü işte Muhammed buralardan almış, aslında bir Allah'tan vahiy almış değildir iddiasında bulunuyorlar. İşte İbn-i Rüşd de diyor ki hayır diyor, bu tam tersini gösterir. Eski metinlerde bu doğruların olması başından beri Allah'ın insanlığa vahyettiğinin göstergesidir diyerek kullanıyor. Onu da burada hatırlatmakta fayda var. Yine de biz Mevlana Hazretleri'nin şu beytini okuyarak devam edelim. Diyor ki bu sözün sonu gelmez. Sen iyisi mi o iyi adamın Yusuf'a getirdiğinin hikayesini anlatmaya başla diye. Oradan evet, devam edelim.
Biz de başlayalım. Yusuf Aleyhisselam'ın misafirden armağan istemesi. Yusuf başından geçenleri anlattıktan sonra bize ne getirdin diye sordu. Ey ulu kişi, dostları görmeye eli boş gitmek, değirmene buğdaysız gitmeye benzer. Ulu Tanrı bile mahşer günü halka, kıyamet günü için armağanın nerede? Bize yapayalnız, azıksız, adeta sizi yarattığımız gibi mi geldiniz? Kendinize gelin. Kıyamet günü için ne hediyeniz var, ne getirdiniz? Yoksa bize döneceğinizi ummuyordunuz, bu size batıl mı göründü ki der. Ona konuk olacağımızı inkar ediyorsan, bu mutfaktan ancak toprak ve kül alabilirsin. İnkar etmiyorsan niçin böyle elin boş? O sevgilinin kapısına böyle nasıl ayak atacaksın? Yemeği, uyumayı biraz azalt da onunla görüşmek için bir armağan götür. Geceleri az uyuyanlardan, seher çağlarında istiğfar edenlerden ol. Rahimdeki çocuk gibi azıcık kımılda da sana da nurları gören duygular bağışlasınlar. Rahim gibi olan dünyadan çıkınca yeryüzünden daha geniş bir sahaya dalacaksın. Tanrı yeri geniştir derler ya, o geniş yer bil ki peygamberlerin gittikleri sahadır. O geniş sahada gönül daralmaz. Yaş ağaç orada kuru dal haline gelmez. Şimdi duygular sende. Fakat bir gün yorgun ve bitkin bir hale geleceksin. Uykuda duygularını taşımazsın. Duygular seni taşır. Eziyetten, sıkıntıdan kurtulursun. Sen uyku halini velilerin uyanıkken de duygularını taşımamaları gibi bil. Beyinatçı, veliler Eshab-ı Kehf'tir. Ayakta olsalar da, yürüyüp geçseler de uykudadırlar. Tanrı onları kendilerinin haberi olmadan hareket ettirir, sağa sola çevirir. O sağ çevrilme nedir? İyi iş. Ya sola çevrilme? O da bedene, varlığa ait işler. Bu her iki hal peygamberlerde de olur. Dağdan ses gelir gibi zuhur eder. Dağ, hayır olsun, şer olsun, senin sesini sana geri verir. Fakat ikisinden de habersizdir.
Evet, şimdi bu bölümde Mevlana Hazretleri Yusuf Aleyhisselam'ın misafirden armağan istemesini anlatıyor. Hı hı. Aslında buradan hareket ederek bize Allah'ın kıyamet günü huzuruna vardığımızda eli boş gitmememiz gerektiğini, ona bir takım salih amellerle, bir çeşit salih amellerle ve bir de selim bir kalple, yani işte parlak bir kalple, içinde kötülük olmayan bir kalple Allah'ın huzuruna çıkmamız gerektiğini bize hatırlatıyor burada. Mevlana Hazretleri Yusuf Aleyhisselam hikayesinden hareket ederek ve hikayenin bu bölümünde diyor ki bize ne getirdin diye soruyor misafirine. O da diyor ki işte dostların huzuruna eli boş gitmek uygun olmaz. En az bir şeyle gitmek lazım. Çünkü Allah bile kıyamet günü ne armağan getirdin diye sorar diye anlatmaya devam ediyor. Hediyeleşmek aslında bu hem bizim İslam tasavvuf geleneğinde hem de Anadolu halk geleneğinde çok yaygındır. Hakikaten bir dosta gidilirken, bir evden eve gidilirken bile eli boş gitmeyi pek şey görmezler, uygun gitmeyi görmezler. Hatta günümüzde bizim mesela komşularımız da oluyor zaman zaman. Benim hanım önüme bir şey getiriyor. Diyor ki bu komşudan geldi. Nasıl oldu diye sorduğumda diyor ki işte bir şeye ihtiyacı olmuştu. Bir tabak bir şey gönderdim ona. O da tabağı boş göndermek ayıp olur diye tabağın içerisinde bir şey koyup gönderiyor. Demek ki bu aslında İslam'ın bizim Anadolu insanına kazandırmış olduğu güzel irfanlardan bir tanesidir. Ve bu irfanın da devam etmesi aslında bizim açımızdan iyi bir şeydir. Çünkü böylece insanlar arasında bir sevgi ve muhabbet, bir dostluk da aslında oluşuyor hediyeleşmeyle ilgili olarak. Çünkü Hazreti Peygamber hediyeleşmeyi tavsiye ediyor ve onunla ilgili olarak bir şey var. Hadis kitaplarında zikredilir, siyer kitaplarında anlatılır. Zahir bin Haremül Eşcai isimli bir bedevi Müslüman var. O her defasında Medine Hazreti Peygamber'e ziyarete geldiğinde bir hediye ile gelirmiş ve birkaç gün misafir olduktan sonra giderken de Hazreti Peygamber ona bir hediye veriyor. Yani o da boş vermiyor. Biraz önce anlattığım hikayede şeyde olduğu gibi, bizim komşularımızla olan münasebetimizde olduğu gibi, o da ona bir hediye verip gönderiyor ve Resulullah bununla ilgili olarak hep şöyle söylemiş bu zatla ilgili olarak: zahir bizim badiyemiz, biz de onun şehriyiz demiş. Yani o hani şehre geliyor, böylece şehirde Hazreti Peygamber'in yanında bulunurken şehir görmüş oluyor. Hazreti Peygamber de onu ziyarete gittiği zaman badiyeyi, yani işte taşrayı görmüş oluyor. Ya da yan yana geldiklerinde her ikisi birbirinde bunları görmüş oluyor ve böylece ihtiyaçlarını da gidermiş oluyorlar. Dolayısıyla biz yine Kur'an-ı Kerim'de En'am suresi 94. ayet-i kerimesinde kıyamet günü Allah'ın insanların boş, eli boş gelmemesiyle ilgili olarak bir ayet-i kerime var. Diyor ki ayet-i kerimede, İşte şimdi bize yapayalnız geldiniz. Tıpkı sizi ilk yarattığımız gibi. Dahası size verdiğimiz her şeyi arkanıza bıraktınız. Sizin lehinize Allah'a ortak koştuğunu sandığınız o şefaatçileriniz neden şimdi yanınızda görmüyoruz? Artık aranızdaki bütün bağlar kopmuştur ve bütün dost sandıklarınız sizi yapayalnız bırakmıştır. Allah karşısında gerçekten de herkes tek başına olacaktır ve Allah karşısında biz sadece iyi amellerimizi ve saf kalbimizi götürmüş olacağız. Bununla ilgili olarak yine Yunus suresi 7 ve 8. ayet kerimelerinde şöyle buyuruluyor: bize dönmeyi ummayan, dünya hayatına razı olup onunla tatmin olan ve ayetlerimizden gafil olanlar, işte onların kazandıkları yüzünden varacakları yer cehennem ateşidir diye de böylece bize söylemiş oluyor. Ve dolayısıyla bizim Allah'ın huzuruna götüreceğimiz tek şey var, o da temiz bir kalptir. Ve hakikaten Allah insanların kalbine bakıyor ve ona göre değerlendiriyor. Hatta amellerimiz bile aslında daha çok niyetlerimizle doğru orantılı olarak değer kazanıyor ki İmam Buhari'nin işte o meşhur ve büyük hadis kitabının başında da bu hadis-i şerif zikrediliyor. Orada ne diyor? Ameller niyetlere göre değerlendirilir ve bu hakikaten Mevla şeyin Buhari Hazretleri'nin de büyük bir muhaddis olduğunu, büyük bir insan olduğunu da bize gösteren bir şeydir. Çünkü İslam'da da gerçekten de Allah sadece amellere de değil, amelleri yapan kalbe, yani ruhun özüne de bakacak ve sizin niyetinize göre değerlendirilecek, niyete göre değerlendirilecek. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey, bu hikayeden anlamamız gereken şey şudur: dostların huzuruna nasıl bir hediyeyle gidiliyorsa, onlara hediye vermek iyi bir şeyse, Allah'ın huzuruna da bir selim kalp götürerek, ona verilebilecek en güzel hediyeyle giderek de Allah'ın huzuruna çıkmamız gerektiğini de buradan anlamış olmamız gerekir.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Kayar. Değerli dinleyiciler, programın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.